Kıymetli izleyicilerimiz merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. TVNET ekranlarında Mesnevi ile İlahi Aşk programıyla huzurlarınızdayız. Umuyoruz ki güzel bir hafta geçirmişsinizdir. Geçirdiğimiz haftada, geçtiğimiz haftada hem başınıza gelenler hem hissettikleriniz evinizde, işinizde güzelliklerle geçmiştir umarız. Bu hafta sonunda yani cumartesi sabahında bizler de huzurlarınızdayız. Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin Mesnevi-i Manevi'yi de bizler için bu hafta hangi öğütleri olduğunu, payımıza, hissemize neler düştüğünü öğrenmek üzere. Hocam, Tuti'den konuşur idik. Geçtiğimiz hafta yeni hikayeye, yeni kıssaya başlamıştık. Ve orada da şöyle bir dinlenmiştik bir hafta geçti aradan. Tekrar huzurlarındayız izleyicilerimizin.
Evet, Cenab-ı Hakk'a hamdü sena edelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de sonsuz salat ve selam edelim. Ayrıca bu günler artık Zilhicce'nin son günleri. Buradan Muharrem ayına doğru bir geçiş de var. Bunu şeyi de Hicri takvimi de manevi dünyamızı bize yansıtan, hatırlatan takvimi de hatırlatmış olalım. Şimdi Tuti deyince tabii artık siz Mesnevi'nin içerisinden konuşuyorsunuz. Burada hemen önünüzde Mesnevi açık, sohbete de alışkınsınız ama belki ilk defa bu konuları dinleyen, ilk defa bu programı seyreden kardeşlerimiz olur. Tuti kıssası yani papağan. Papağanın taklit huyu zaten vardır. Ama papağanın taklidi yine bir insandan alınma, bir aynaya bakarak hem cinsinden aldığı taklittir. Ama yani o konuyu geçen hafta hiç işlemedik. Neticede söz şuradan açılmıştı. Manevi meseleleri çözümleyebilmek için insanda hususi bir kalbi genişlik, bir feyiz lazımdır. O nurla müşahede ettiği hadiselerin künhüne, özüne vakıf olur ve onunla hüküm verebilir. Hüküm vermek niye şart, niye lazım? İnsan doğru okuyacak ki doğru anlasın, doğru anlatabilsin. Yani ikra hitabında oku deniliyor ama yanlış okuyanlara söylenmiyor bu. Yanlışı da oku manasında değil veya okuduğunu yanlış anla manasında da değil. İşte oradan feyiz alan insanları, başta peygamberler olmak üzere aleyhimussalatu vesselam hazaratı ve ona varis olan zatları bu yolda seyri sülukla kemal mertebesine ermiş, ihsan mertebesine ermiş, sonra da insanlara o makamdan bir şeyler vererek hissedar etmeye çalışmış kişileri doğru dinlemek, doğru okumak lazım geldiğini beyan ediyor. Ve bu kıyası yaparken mesela insanın kendinde bir cevher var. Bizde de var, sizde de var, herkeste var bu. Hatta Allah Teala'yı inkar eden kişide bile Allah Teala'nın nefeylediği bir nefes var. Bir nur var, değil mi efendim?
Eyvallah.
Fakat kendisinde olan bu şeyi ortaya çıkartmakla alakalı bir süre var, bir seyir var. Seyri sülük buna deniyor zaten. O kaynağa ulaşmak, dışarıdaki değil içerideki kaynağa ulaşmak. Böylece bize bizden yakın olanla irtibatı devam ettirmek. Şimdi bu saha insanlık olduğundan beri aslında biraz farklı bir açıdan bakacağız. Biraz kavga edilen, çekişilen, ben daha yakınım, ben daha doğruyum sözünün ardında da olan bir hikmettir bu. Tekrar ediyorum. Şimdi biz insanların birbirleriyle çekişmesini, ben haklıyım demesini hep nazara alırız. Yani bak hep kendisini doğru zannediyor. Bu şekilde işte ben biliyorum, ben ediyorum tarzında egosunu gösteriyor deriz. Ama aslında bu nevi bu hastalığın oluşu insanda bu seyri süluka girmemenin getirdiği bir hastalıktır. Niye başka hastalık değil de ben haklıyım, ben doğruyum, ben daha iyi biliyorum şeklinde bu hastalık zuhur ediyor? Çünkü insanda hakla beraber olma hakikati vardır.
Hakla beraber.
Evet ve haklı olması gerekir insanın. İnsanın haksız olmaması lazımdır. O sebepten dolayı kendi aralarındaki işleri, kendi aralarındaki düzeni tayin etmek için bile ne kullanıyoruz biz? Hukuk diyoruz. Bir hak meselesi vardır. Hukukun olabilmesi için sizi hakça tanıma, kendimde de o hakkı bulabilmem lazım. İnsan haksız olursa hukuksuz olur zaten. Hukuk bile teessüs etmiş olsa oradan o nizamı, intizamı kuracak bir hukuk olmaz. Despot bir rejim olur. Mesela cumhuriyet. Şimdi cumhuriyet dediğinizde bir terörist de kendisine göre bir ihtilal yapıyor. Adına cumhuriyet diyebiliyor. Bir sosyalist cumhuriyet de olabiliyor. Padişah gibi yönelten insanları da kendilerine falanca cumhuriyet diyebiliyor. Nasıl ki bu tarifler bile insanların kendi yönetmesine göre şekil alıyor ve artık isim ön planda dursa da içi boşaltılıyor. İnsanın da hakkım var, hukukum var, haklıyım sözleri ancak hakla ve hakça anlayabiliyorsa geçerlidir.
Eyvallah.
Yoksa hukuklar beş para etmez. Çünkü kanun zaten kötüler içindir. Yani suistimale karşı siz gider bir şeyi noterden tasdik ettirirsiniz. Suistimal edilmeyesiniz diye imza alır, senet alır, şahit getirir, kefil bulur, ispat, delil bunlara itibar edersiniz. İnsanlar birbirlerine o hakkı tanımış olsalar ve bu hakkı tanırken kendilerinin hak ettikleri için değil, o kişinin hakla münasebetinden dolayı bir hukuk tanısalardı, herhalde bugün insanların birbirine güvenememesi gibi bir sorun olmazdı. Şimdi hayalmiş gibi geliyor ama en azından bu belli bir dönem yaşanmış ve belli kısımlarda veya kesimlerde hala da yaşanır halde devam etmekte. Şimdi buradan söze geleceğim. Takliden hak olmaz. İnsanın haksız olmaması lazım.
Eyvallah.
Yani cinaslı konuşuyorum, biraz farkındasınız. Yani hakla olmayan bir insanın hakkı olmaz. Geçenlerde bunu şöyle anlatmıştık. Mesela şöyle diyen insanlar var. Aa, namaz kılarsan sana hakkımı haram ederim diyor anne. Şimdi bu anne hakkı nereden alıyor? Annenin bir hakkı var. Doğru. Analık hakkını haktan alıyor. Haklı olduğu için değil. Hak verdiği için anne. Allah'ın hakkın hukukunu tanımayan bir insanın Allah'ın hukukuna ait bir meselede ibadet gibi, taat gibi hem insanın hür hem de zaten doğru olan, hakla olan münasebetine analık hakkımı haram ederim eğer bunu içmezsen, analık hakkımı haram ederim eğer böyle giyinmezsen gibi bir şeyi müeyyide olarak uygulaması ne kadar taklittedir, değil mi? Hazreti Pir buyurdu ki, sen meseleleri çözmeye kalkıyorsun. Hakla olduğunu da heves edip hep haklı olduğunu iddia ediyorsun. Ve kendince çözümler üretiyorsun ama dikkat et bak, sen aslında kendine göre meseleleri kıyas ediyorsun. Peygamberlerin ve kamillerin meseleye yaklaşımını, hakça ve haklı olan yaklaşımlarını anlamıyor, batıl kıyas yapıyorsun. Bu çok önemli bir söz.
Eyvallah.
Buradan geldi papağana. Papağan insan gibi konuşur. Fakat söylediği kelimenin hikmetini bilmez. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Dolayısıyla bir insanın buradan ne bahis çıkar? Nasıl bir mesele çıkar? Bir insanın hakkı konuşması kafi değildir. Tebliğ için hakkın muhatap olduğu kalbi etkilemek, kalbe nüfuz edebilmek için sadece hakça konuşması, hak üzere konuşması kafi değildir. Ayrıca ne yapması lazımdır? İnsanın taklidi değil de hakikaten o manayla buluşması lazımdır. Şimdi Tuti kıssasına nereye gelmişiz? Ben hatırlamak için bakabilir miyim?
Buyurun hocam.
Buldunuz mu? Kaçıncı beyit?
Hocam burada Tuti'nin Cevlaki dervişiyle olan münasebeti, bendeniz müsaadeniz olursa kıssaya geri dönmeden evvel şöyle bir şey sorsam, doğru mu anlamış mıyım onu, daha doğrusu tekrar anlamaya gayret etsem.
Mübarek kardeşim, ben doğru anladığımı bir kere onu da test etmiş oldum.
Estağfurullah. Buyurun. Geçen hafta o Cevlaki dervişi görünce, yani Cavlak dervişi görünce, ya işte bak gördün mü, senin de demek ki döktün kokuyu. Başına ustan vurdu, böyle mi kaldın gibi kendini benzetmesi vardı. Bütün hafta aslında meşgul etti bendenizi hocam o. Gördüğüm birçok olayda, hatta bana söylenen birçok şeyde onunla beraber düşünmeye çalışınca acaba dedim şöyle mi? Hazreti Pir'in dinle diye başladığı mesnevi manevisinde dinle. Evet sen dinlemeye talipsin ama ayağını doğru yere basmazsan, doğru tarafta durup kulağını doğru yere uzatmazsan, kendini olman gereken, senin için tarif edilen tarafa doğru koymazsan dinlediğin şeyle anladığın şey, dolayısıyla da o anladığınla yaptığın şey de doğru olmayabilir.
Aynen öyle. Evet. Zaten insanın haklı olması lazım ve niye hakkı bilmesi lazım, niye hakça tefsir edebilmesi lazım. Meselesi bu yönden çok önemli.
Eyvallah.
Şimdi size bir imtihan verilmiş. Siz belki de o bahsi biliyorsunuz. Matematikte, sosyal bilimlerde belki yuttunuz. Soruyu ters okursanız bitti işte.
Eyvallah.
Soruyu yanlış okudunuz da bitti. Yani o kadar işlem de iş fark edebilir. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Yani bunu mu sormak istediniz?
Yani eyvallah.
Yoksa başka bir yere daha geleceksiniz.
Estağfurullah galiba. Hocam. Yani burada o papağanın yerine çok girip çıkıyoruz aslında. Papağan gibi olduğumuz dinleyicilerimizi tenzih ederim. Kendim için söyleyeceğim. O papağan gibi bazen birçok şeyi kendimizi unutup bir kıyasla görmeye çalıştığımızda bütün ondan önce öğrendiklerimi, bütün ondan önce doğru kabul ettiklerimi de aslında yanlış.
Yok aslında siz şöyle güzel bir yere bağladınız hadiseyi. Mesela bendeniz hiç o açıdan bakmamıştım. Dinle sözünü siz ilk başta zikrettiniz. Evet. Yani bu hakikaten ilhamattır aslında. Dinle sözüyle başlanması ve orada da papağanın daha karşısındakini dinlemeden kendisi gibi zannedip konuşması mevzu var. Ama zaten sorma ihtiyacını hissedemez. Çünkü konuştuğumuz bir papağan. Papağan kardeş ne oldu sana? Anlat demedi. Zaten öyle bir hikmet beklenmez papağandan. Neden? Buradaki espri şu. Taklitte kalanlar başlarına ne gelirse gelsin. Eğer dinlemek ve idrak noktasında taklitte kalmışlarsa aynı o papağan gibi başlarına ne gelirse gelsin onları kemalata erdirmez. Çünkü onlar dinlemedikleri, bir usul sahip olmadıkları için, öğrendikleri taklitte olduğu için bir hadiseyle karşılaştıklarında aynen o taklit illetinin başka alanlara da sirayet ettiğini gösteriyor. Yani hadiseyi böyle okursak sanki daha lezzetli Eyvallah. Gibi. Yani konuşması taklidiydi, hikmeti taklidiydi. Zaten insanların da o dükkana girişi eğlenmek için de aslında. Çünkü hikmetini bilmeden bazı sözleri nakletmesi o hikmetten biraz haberdar olan insanları güldürüyordu. Eğleniyorlardı onunla. Dolayısıyla artık başına gelen musibetlerle şimdi tıpta bir şey var. O çok enteresan bir mesele. Hastanın sosyalleşmesiyle hastalığın sosyalleşmesi diye bir mevzu var.
Hastalığın.
Evet. Hastanın sosyalleşmesi ayrı bir şey. Hastalığın sosyalleşmesi ayrı bir şey. Bizim bugün televizyon kanallarında, haberlerde falan gördüğümüz şey aslında meselelere ve sıkıntılara baktığınızda hastanın sosyalleşmesi, olumsuzlukların veya marjinal kalmış olanların sosyal hayata girmesi, tıkanmış bir halicin kirlenip de tekrar akarsuyla birleşine temizlenmesi gibi bir şey getirir. Mesela hasta bir adam, rahatsız, bir şeyler örer, bir şeyler okur, ne bileyim kahveye gider, oradan bir tiyatroya gider, hasta sosyalleşir. Böylece bir yatağa kapanıp kalmaz. Aktif bir hale gelir ve iyileşir. İyileşme emareleri gösterir. Ama bir de vardır ki hastalık sosyalleşir. O nasıl olur? Sülalede bir hasta olur, onunla beraber sülale hasta olur. Onu da hasta eder, onu arar, bana şunu getirin, bana bunu getirin, onu beğenmiyorum, bu evi beğenmiyorum, şunu yap, bunu et. Gittiği yerde huzursuzluk yapar. Bütün insanlar onunla ilgilenmek zorunda kalır. Bu ne olur? Burada hasta sosyalleşmiyor, hastalık yayılıyor.
Eyvallah.
Hastalığın ruh hali insanları etkiler hale geliyor. İşte burada da taklidi açıdan henüz hakikate ermemiş bir kişinin sosyalleşerek görgüsünün artması ondan beklenmez. Çünkü o hakikate ait bir kıyas bulamadı. Batıl yere kıyas etti. Dolayısıyla ne kadar yayılırsa o kadar o hastalığın yayılmasına sebebiyet verir. İşte günümüzün sahte peygamberleri, sahte mehdileri, kendisine vahiy geldiğini söyleyen insanlardan tutun da komik komik hallere düşen birçok mürşit müsveddeleri gibi. Bunların sosyalleştiklerinde, hani nereye giderlerse gitsinler, yani Fizan'a gitseler, Avustralya, Kanada'ya, Amerika'ya, nereye giderlerse gitsinler, teknoloji de olsa, profesörleriyle de görüşse, herhangi bir insana da görüşse hastalığı yayarlar.
Eyvallah.
Dolayısıyla burada buna dikkat çekiliyor ve sahanın genişlediğini, insan manevi hakikate kendi nefsinde bunun zevkini alarak, kalbinde bunun zevkini alarak sosyalleştiğinde bu güzellik herkese yayılır. Bu doğru okuma herkese doğru olarak intikal eder. Fakat taklitte kalan kişi sadece bildiği metot üzere kendisini yenilemediğinden, yenileyemediğinden ve o metot üzere gittiğinden, metodu da taklide dayandığından dolayı tabiri caizse o hastalığını ve anlayışsızlığını ne yapar? Herkese sirayet ettirir.
Eyvallah. Evet. Ama hocam hani hazır şişeleri dökmüşsün. Başına bu gelmiş. Ustandan da köteyi yemişsin. Hiç olmazsa aba sahip bir dervişi görüp kendini ona nispet etti ya da onu kendine nispet etti.
Çok güzel tabii. Yani orada lezzetli olan kısmı da var.
Eyvallah.
Yani onu göremeyen de var belki. Yani taklidinden tahkika geçince öyle bir sahneyle karşılaşması da güzel. Fakat burada şu anda başlayacak mevzu.
Eyvallah.
Bizim etiketlerle, isimlerle bazı şeyleri değerlendiriyoruz ama onun hakikatine bakmamız lazım geldiğini ta başından Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz söylüyor. Yani geçenlerde biri geldi bendeniz Mustafa Bey. Dedi ki, abi dedi şu aklım almıyor dedi. Yani şöyle şöyle alenen televizyonlarda insan içerisinde bu şekilde bir ahlaksızlığı rahatlıkla yapan insanlar veya bu kadar çok affedersiniz yani tıbbi bir terim olarak kullanıyorum beyinsizlik ve akılsızlık yapan insanların bu kadar itibar görmesinin sebebi ne? Hala niye insanlar gider? Niye gençler gider, genç kızlar gider? Aklım hafsalam almıyor bunu dedi. Yani demek ki bir müşteri meselesi var. Ama şunu da unutmamak lazım. Bu insanlar, lütfen kıymetli kardeşlerim de iyi dinlesinler. Bu insanlar hakkı talep ettikleri için kendilerini orada bulan insanlar değil. Tekrar ediyorum. Sadece hakkı talep ettikleri ve bu aşklarından dolayı o tarafa meyletmiş insanlar değil. Kendilerine renk arayan, kendilerine başka türlü efendim eğlenceler, gönül eğlencesi veya şöhret arayan, farklılık arayan insanların o tarafla imtihan olması diyebiliriz. Yoksa hakkı isteyene hak Allah kafidir. Kim gerçekten samimiyetle Allah'ı istiyorsa, velev ki bu taklitte kalanların bile pençesine ve ocağına düşmüş olsa, yine de o insan o hakkı hak için istediğinde muhakkak doğru yolu bulur meselesini de burada zikredeceğiz.
Eyvallah. Arslan ve süt meselesi vardı.
Evet.
O beyitten mi alayım hocam yoksa bir sonraki
beyit? Yani aslan.
Beyit. Eyvallah.
Orada beşerin kendisini ben de insanım o da insan ne olmuş ki diyen sersemlerin yani sersem burada aklı başında olmayan manasındadır. Hakaret manasında değil. Mesnevi'de geçen
eyvallah
bir şey bu. Üslup. O sersemlerin, kendini bilmezlerin, aklı beş karış havada olan insanların daha henüz o kemale ermeden aynı bir profesör geliyor size bir şey anlatıyor. Tenezzül etmişsiniz. İlkokul talebesi yeni başlamışsınız. Bak diyor A'yı böyle yaparsan daha güzel olur. Elini şöyle tut diyor. Diyor ki sen harf yapmayı bilmiyorsun ben daha güzel yapıyorum diyor. Yani burada tabii onu kendisiyle mukayese ediyor. Çünkü o da insan ben de insanım demesinden farksız. Ama bu kıyas başa bela olabilir. Çünkü şiir, süt insanın gıdasıdır. şiir aslan olursa insan onun gıdası olur. Eyvallah. Dolayısıyla karıştırmamak lazım. En azından bilmediğini kabul etmenin erdem olduğunu unutmamak lazım.
Eyvallah. Bütün alem bu kıyas-ı nefs sebebiyle sapıttı. Ebdal-i ilahiden, yani Allah'ın seçkin kullarından pek az kimse haberdar olabildi.
Evet, affedersiniz. Ben bu arada suyumu içeyim.
Eyvallah.
Öteki beyti de okuyalım.
Peygamberlerle eşitlik davasına kalkıştılar. Velileri de kendileri gibi sandılar.
Şimdi burada değişik bir tabir var aslında. Bütün insanlık bundan dolayı sapıttı.
Eyvallah.
Deniyor. Nereye atıf var burada? Şeytan meselesiyle alakalı. Şeytan kendisini Adem'le kıyas etti. Ve halk, yani kendince de üstün gördü. Kendi tecrübelerine dayandı, kendi ilmine dayandı. Çünkü kendi ilmine göre ateş toprağa baskındı. Onun kendindeki ilim kendine göre doğruydu. Fakat o şeytan ve iblisler açısından o doğruluk, o haklılık Allah katında onun hak olduğunu göstermez. Peki sen hakkım nedir diye sorduğunda sana da, yani ona hitap ederek söylüyorum, ona da o bildiği iblislik hakkı kadar düşer. Onun anlayabildiği kadarıyla düşer. O haktan, hak bunun neresinde diye sorar da densizlik yaparsa kendi hak ettiği kadarını alır. Geçenlerde bir kadın çıktı. Ama hakikaten biraz dikkatli bakan bir insan kurutulmuş meyve gibi olduğunu anlar. Böyle 3-4 saat konuştular bir kanalda. Tam da uygun, yani kanal tabirine uygun bir konuşmaydı o. Kendince habisliklerini Allah'a yükledi. Ve alenen. Yani ben şaşırdım, yani nasıl, ne kadar hür bir ülkeyiz biz. Yani ben Allah Teala'ya aşkımdan yanıyorum desen boy boy fotoğrafların çıkar. Neler söylüyor bu insanlar, hangi çağda yaşıyoruz derler. Çıkıp ya Rabbi ya Allah diye şurada 2-3 çark atsam, sema etsem olay olur. Böyle bir ülkede böyle şeyler olur mu? Millet burada artık canlı yayında cezbeye kapılıyor, şu oluyor falan der. Fakat öte yandan çok büyük bir hürriyet var. Adeta Allah'la alay eder şekilde konuştu. Yani insan dedi bu kadar şeyden sonra mı yaratılmış? Ön sözünü çok uzun tutmuş dedi. Yani Allah'sa bu dedi falan. Böyle konuştu yani. Alenen. Yani insanlara küfrünü, belki de hidayete erecek ama insanları şahit tuttu küfrüne. Ve dedi yani ne oluyor da bana azap ediyor Allah? Ben Allah olsam kulumla eğlenirim. Ne olacak ki yani diyor. Ben diyor onu tanımışım, tanımamışım. Bu kadar rahat konuştu. Ve bu konuşabildi. Yani bizim programımız 1,5-2 saat, 4 saat falan konuştular. Mesele o değildir. Mesele kanserli bir hücrenin, galaksilere falan bakmaya lüzum yok. İnsanın içerisinde milyonlarca galaksi var. Daha evvel de konuştuk. Saç telinin dibinde, saç telinin özüyle beslenen 2,5-3 milyon civarında asalak var. Bir saç telinin dibinde. Bu yiyor da bir şey oluyor. Demek ki onun da bir, onu gıda yaptı, sonra da posasını attı. Bir sistemi var. Bir doğru oradan acayip. Yani galaksiler, bu kadar galaksinin içerisinde biz ne tutuyoruz diyor. Biz ne tutuyoruz derken şu konuşmanın kendi vücut iklimine bak. Kainata baktığında kainattan farkı yok ya vücut ikliminin.
Eyvallah.
Peki yakacak da Allah'ın başı göğe mi erecek diyor. Bu şekilde böyle gayet rahat, gayet süfli. Yani orada hakikaten Allah Teala'ya karşı böyle imansız olmaktan o kadar korktuk ki. Yani ya Allah Teala bizden bu iman zevkini alırsa diye düşündük. Düşündürdü. Allah ona da hidayet eylesin inşallah. Tabii Allah'ın işine karışılmaz ama Allah hidayet eylesin inşallah. Çünkü belki o çanak ağza bakan, çanak anten sahibi olanlar onun doğru yola, istikamete gitmesiyle belki kendi çanaklarını da biraz kırarlar da bu yolda otururlar. İnsanın içerisinde Allah muhafaza eylesin bir kanser hücresi çıktığında Mustafa Bey. Bir kanser hücresi. Vücut kendi gıdasıyla vesairesiyle bir şekilde, yani ki kanserse artık buna çare yok diyorlar ama ne olur bir şekilde bir mikrop olarak, bir virüs olarak alalım. Bu virüsü kendi içerisinde yok ediyor vücut. Orada Allah'a inanmadığından dolayı Allah onu cehenneme atmıyor ki. O kendi vücut ikliminde ve bu galakside, bu sistem içerisinde, bu nizam içerisinde hastalıklı bir hücre gibi. Burası tarafından zaten ya Rabbi bunu bizden beri eyle, bunu sen def eyle diye kainat hepsi sözcü olup Allah'a yalvarıp dua ediyorlar. Yani mikrop olan kişi tedaviyle yok olmayı göze almalı. Şeytan öyle yapmadı.
Eyvallah.
Şeytan kendi habisliğini, aynı hastalığın sosyalleşmesi gibi, insanı görüp de ya ne varmış diye sosyalleşeceğine, hastalığını insanlığa bulaştırma noktasına geldi. İşte batıl kıyasını ilk çıkartan şeytan oldu. Kendi kafasına göre ateş toprağa üstündü. Kendi ilmine göre doğruydu bu. Ama Allah Teala onun ondaki ilmi ona sormadı ki. Kendi katındaki ilme secde etmesini istedi. Kendi katındaki ilme senin aklın ermez ki. Erebilseydi Allah olurdun zaten. Demek icap ediyor. Galiba bir ara vereceğiz.
Eyvallah hocam. Kıymetli izleyicilerimiz, kısa bir aradan hemen sonra tekrar buradayız. Kıymetli izleyicilerimiz, ekranlarını yeni açanlar, TV.net'te Mesnevi ile İlahi Aşk programıyla cumartesi sabahı sizleri selamlamış ve dahi bugünkü mevzuya da başlamış idik. Az evvel şöyle bir nefeslendik, Tuti meselesi ve oradaki...
Orada bir kıyas meselesini konuşmuştunuz ya, kıyastan sonra bir cümle daha zikrettiniz. Onu da okur musunuz lütfen seyircilerimizi hatırlatmak için?
Eyvallah hocam.
Yok yok, o ilk beyitte, ilk okuduğunuz beyitte. Peki. İkinci cümle.
Allah'ın seçkin kullarından pek az kimse haberdar olabildi.
Şimdi burada da çok abdal, yani abdal denilen, ebdal denilen, her şeylerini Allah'a bedel olarak vermiş, karşılığında Allah aşkını ve Allah Teala'nın velayetini almış, velisi Allah olan insanlara ebdalan deniyor. Şimdi herkes bir kırklardan birisi arar, evliya arar. Bakın burada Hazreti Pir'in orijinal kelimesini söylemek istemiyorum ama nevi şahsına münhasır olarak bir tarifi vardır ki bizim medeniyetimizi oluşturan eserlerde bu ifade biraz farklı bir tarzdır, üsluptur. Yani satır arasında olduğu için dikkatten kaçıyor. İnsanlar bu kendilerine göre kıyasları yüzünden çok az kimse abdalden haberdar olabilmiştir. Veli kullardan haberdar olabilmiştir. Bunun iki yönü var şimdi. Tarifteki orijinalliğe dikkat çekmek istiyorum. Nedir bu? Birincisi, zaten buraya kadar anlatılan şey, sen evliyaya, kamil insanların sözlerine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne erişmemiş bir insan değilsin. Sen bunu duydun. Nitekim şeytan da Adem'i gördü, Allah'la konuştu.
Eyvallah.
Yani daha ötesi var mı? Allah'la tövbe estağfurullah çene çaldı. Yani bizzat konuştu, Rabbi dedi, karşılığındakini de duydu. Yani biz bunu atlıyoruz, es geçiyoruz. Yani bu aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'den kendisine göre ahkam kesenlerin, bende Kur'an ilmi var, konuşurum kardeşim diyenlerin, baba senden daha babası var, şeytan var deriz. Adem'i geçti çünkü. Adem'i iplemedi argo tabirle. Peygamberi de tanımayan bir adamın senin Kur'an ilmini yiyeyim diyemeyiz tabii. O kadar da argo konuşamayız ama zaten yenilir yutulur bir şey değildir o. Fakat senden daha babası var. Şeytan bizzat konuştu. Yani kelamdan sen okuyup da mana çıkartıyorsun. Alenen Allah'a bana mühlet ver dedi. Mühlet aldı. Ben de azdıracağım kulları dedi. Konuştu neticede.
Eyvallah.
Yani marifetse. Adem'i anlamadan Allah'la konuşmak bile marifet değil. Meselesini oradan anlaman için demek lazım. O Kur'an'dan ahkam kesen adama Allah'la konuşmak bile mesele değil. Sen Adem'i bilmedikten sonra. Hazreti Muhammed'i okumadıktan sonra Kur'an'ı okusan ne olur? Allah'la konuşsan ne olur? Şeytan da konuştu. Adem'i görmeden ne hallere düştü? Çok mühim bir meseledir bu. İlle de kıyas yapmak istiyorsa alsın işte kıyas. Bu da bir kıyas. Ayetten çıkarsın bunu. Fakat burada bir mühim bir şey var. Bu sözlere erişmedin değil. Bu sözleri duymadın değil. Kendine göre kıyas ettiğin için sen mahrum kaldın. Buyurduktan sonra Cenab-ı Pir şöyle bir ifade var. Bir kere çok az kişi velilerden nasiptar oldu derken, velileri, kamilleri gördüğü halde kendi kafasına göre giden insanlara da işaret var. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Mesela bendeniz senelerdir mürşitlerin yanında, mürşide agahların yanında bulunduğu halde, şeyhi göçtükten sonra o zaten çok hayal kurdu diyen adamlar bile tanıdım. Yani bunca sene ne yapmış o mürşidin yanında diye insan düşünüyor. Ben o mürşidi de tanımam, onun verdiği selahiyeti de tanımam diyen insanlar bile olabiliyor. Demek ki mesele sadece orada durmak değil, onu anlamak meselesiymiş. Bir pınarın başına bir testiyi kosalar, 40 yıl anda aksa kendi dolası değil beytini arasını okuyoruz biz. Pınarın başında testi kendi kendine dolmaz. İlla gözün altına getireceksin ki doldursun. Senelerdir bir pınarın başında otur. Böyle bak suya. Su akar, deli bakar. Adamın susuzluğu gitmez. İlla oraya eğilecek. Biraz belini kıracak. Biraz dizini kıracak. Böyle durmayacak. Biraz eğilecek. O çeşmeye içecek. Çeşmedeki suyun yukarıdan değil de aşağıdan olmasının bir sebebi hikmeti de odur. Suya hürmetle alakalıdır. Aynı zamanda su oradan çarpıp düşüp de insanın üzerine gelmesin diyedir tabii. Ama onda o hikmet de vardır. Oturarak içsin yani. Ayakta deve gibi içmesin diye. Musluğu çeşmeyi alçak yapmıştır ecdat.
Eyvallah.
Otursun da oturarak suyunu içsin. Su içiyor, nimeti fark etsin ve sünnete uygun olsun diye. Neyse bunu da geçelim. Yoksa fıskiye de yapabilirdi yani. Buradan sıkardım lak lak lak lak içerdin yani. Onu düşünmüyor değil. Terazisini, bilinmesini bilen adamdı bunlar. Ama onların derdi başkaydı. Hazreti Pir'in burada yaptığı çok önemli tarif şu. İkinci kısma, yani iki yönü var bunun dedi ki. Bir yönü gördüğü halde kendine göre dinlemesi ve anlamaması. İkinci kısmı ise şu. Şimdi sokağa çıkalım, insanlara soralım. Çok mübarek bir zat var veya civarınızda evliya var mı? Şu an bir haber aldık, eline mikrofonu da alsan daha havalı olur tabii. Efendim kutup var mı sizin mahallede dese, aa nerede falan filan der. Ve arayış içerisinde olur. İnsanlar hep kendilerini çabucak bir yerlere vasıl edebilecek vesileler ararlar. Maddede de böyledir bu, manada da böyledir. Bir evliya ararlar, bir kutup olsa, Hızır olsa diye. Hazreti Pir buyuruyor ki, aslında sen Hızırlarla oturup kalkıyorsun. Aslında sen muhakkak o velilerle görüştün. Fakat sen kendine göre kıyas ettiğin için o insanları, o velilerden haberdar olamadın. Hani şöyle bir şey vardır. Aa evliya, evliya dediğin gizlidir kardeşim. Evliya gizlidir. Niye gizleniyor bu mübarek? Aman aman evliya olduğumu kimse duymasın. Böyle bir psikoloji mi var acaba onlarda? Yok canım. Rezil etmesinler o manayı. Bilen de bilmeyen de içeri dahil olur. Koyar bırakır. Kötü olur yani.
Eyvallah.
Sonra o mananın sahibi o değildir ki. O emanetçisidir. Emaneti de ehline vermek zorundadır. İşte burada insanlar kendilerine göre bu insanları kıyas ettiklerinden, benim rahmetli hocalarımdan birisi bir doktora gitmiş. Gitti daha doğrusu. Kendisi anlattı bunu. Bir kalp doktoru, kardiyolog. Ondan sonra çok sevdiğimiz de bir abimizdir. Demişler ki yani sahasında tek, hani öyle hikayeler vardır ya. Bu adam geldi ve bu iş bitti falan tarzında. Yüzlerce herkesin hikayesi vardır. Ama hakikaten işin ehli hazık bir hekimdir. Hazakat sahibi. Dinliyorsa da selam ederiz kendisine. Hocamla ilk tanışmasını hocamdan da dinledim. Hocam kasketi takmış tabii. Böyle rahat şey bir insandı. Kalabalık içerisinde fark edilmeyi, böyle falan yürümeyi sevmezdi. Yani sıradan insanlar gibi olmak hoşuna giderdi. Kendisini Kabe'de de gördük, başka yerde de gördük. Allah şefaatine nail eylesin.
Amin.
Bakmış böyle muayenehaneye girince demiş ki ya hoca dedikleri, mürşit dedikleri zat siz misiniz demiş. Canım onlar diyor öyle demiş. Yani sizsiniz demiş, değil mi demiş, ismiyle hitap etmiş. Evet o benim demiş. Hiç demiş benzetemedim demiş. Peki neye benziyorum demiş sence? İlk bakışta ne bileyim demiş böyle balıkçı bir amca, sahilde yaşayan eskiden balıkçılık yapmış bir amcaya benziyorsun demiş. Üç aşağı beş yukarı mesleğimiz aynı demiş yani. biz de adamı avlıyoruz ama kendimize değil Allah'a avlıyoruz manasına. Seneler sonra anlamış tabii bunun ne manaya geldiğini. Şimdi evliya gizlen. Evliya niye gizlensin? Sen baktığında balıkçı zanneder, ben kabakçı zanneder, ötekisi çiftçi zanneder, ötekisi başka bir şey zannederse evliya hakkını kaçırdın. İlle de senin kafana göre bir evliya. Ya bu adamın Mustafa'nın şöyle bir evliya anlayışı var. Şurada kullarımdan böyle bir imalat yapayım da Mustafa'nın gönlü olsun diyecek hali yok ki. Mustafa gönlünü oraya yaklaştıracak. Gönül o zaten. Hakla beraber olacak. Haksız istekleri Allah Teala veriyorsa bir insan korkmalı haktan. Aldığı haktan. Haksız olan istekler gerçekleşiyorsa muhakkak hakkın karşısında bir mesuliyet vardır.
Eyvallah.
Tabii ki nimetlerin birçoğunu hak ederek almıyoruz. Fakat insan hak ettim de aldım zannederse işte bu taklitte kalan, kafasında tüy kalmamış, işin tutiliğini yapan, taklidini yapan hayvancağızdan farkı kalmaz. Niye tuti Mustafa kardeşim? Kuş kanatlıdır değil mi? Kanatlı canlılar, kuşlar yani dervişliğe remizdir. Yani seyri süluka bir şekilde girmiş. Mesela sürüngenler nefse emmareye işarettir. Biraz böyle ayakları üzerine kalkar da dört ayak, üç ayak neyse giderlerse o nefsi levvame. Canım ne farkı var? İşte levvame ile emmare arasında da o kadar fark var zaten. Yani birisi neresi gelirse ısırır yer. Neresinden kaptığına bakmaz. Ötekisi yine gelir ya burasından yapışır ya ciğerini çıkartır ama kendisine göre bir avlanmada usulü vardır yani. Peki mülhime? Mülhime de yine hayvanlıktan kurtulamaz da. İki ayak üzeridir, kanatlanır. Yani bir yere konar, yere konar ama göklere de uçar. Mülhime makamına işarettir. Yani dervişlik de öyle derler. Siz daha iyi bilirsiniz çünkü daha çok okuyorsunuz. Dervişlik makamına işarettir. Mülhime makamı derler. Esas mülhimede başlarmış dervişlik. Ne demekse. Yani ilhamat oluyor Allah-u Alem değil mi? Rüya görüyor, anlayabiliyor. Zikirden halavet alıyor. Efendim birçok meseleleri var. Girmeyelim şimdi ona. Burada bu mülhimede olur ama işte dervişliğe remizdir ama taklitte kalan dervişe işaret ediyor. O yüzden tuti kıssasını anlatıyor. Yani dervişin taklitte kalanı hikmetten haberdar ama hikmeti konuşuyor ama bizzat onu tahsil etmemiş, bir seyri sürük görmemiş, bir ariften onu meşketmemiş olan dervişten, nakıs olan dervişten bahsediyor. Bülbülün de şakıması vardır ama ona kim öğretir o şakımayı? Burada biraz Tuti'ye talim meselesinden soru soracak mısınız? Güzel bir noktaya geldim.
Eyvallah hocam. Yani
burada işi ne karıştırıyor?
Hocam şimdi işi ne karıştırıyor ile beraber biz de böyle başka bir
ayet-i kerime. Sözü bile. Ve mâ yantıkü anil heve in huve illâ vahyun yuha. O Habibim kendiliğinden nutka gelmez. O konuştuğunda muhakkak hakla konuştur. Onun konuştuğu vahidir. Bir kısmı kelamımdır, öyle konuşur. Kelamımı size konuşur doğrudan. Bir kısmı manasını biz veririz. O kendi ifadesiyle en makbul şekilde size uygun beşerin efendisi olarak size hitap eder. Bazen de bizzat onun mübarek femi saadetini kullanarak kelamullahım olmasa da Muhammed'imin ağzından konuşurum. Ona da hadisi kutsi derler. Ama konuştuğu şey muhakkak Allah'ın izni ve ilhamatladır. Hevasından konuşmaz. Nefsinden konuşmaz. Beşer olarak karışsa, kendisi müdahale etmiş olsa ki o bile makbuldür. Fakat kendisini karıştırmaz. Kendisi karışsa da zaten kendisinde heva yoktur. Hadis-i şerifi hatırlayın. Kim benim söylemediğim bir sözü bana nispet ederse cehennemde yeri hazırlasın. Muhakkak ki onun yeri cehennemdir. Mealinde hadis-i şerif. Ne anlıyoruz? Hakkın haktan gelen ve hakça gelen söze kendi hevanızdan ilave ettiğinizde onun asliyeti kayboluyor. Beşer sözü karıştığında o hikmetten de biraz uzaklaşabiliyor. Burada papağanın konuşması, beşerin ona talim etmesiydi. Beşerin ona takliden bazı şeyleri söylemesi ve karşıdaki papağanın da bir hakikate ermesi için değil, taklitte kalsın diye ona yapılan telkindi. Burada tuti aslında çok mühim. Bakın Mesnevi-i Manevi okumazdan evvel mantık-ı tayrül okunması lazımdır diyor bazı arifler. Bunu bizzat büyükler de söylüyor, Mevlevi büyükleri de tavsiye ediyorlar. Hakim Senayi'nin eseri, efendim Mantık-ı Tayr okunması lazım. Niye? Mantık-ı Tayr'da o kuşları envai çeşit kuşu konuşturan ve neticede Simurga işin şahı olana bunu bağlayan efendim eserde aslında seyri süluka çıkmış olan insanların ahvalini anlatmaktadır. Dolayısıyla burada tuti ve papağan meselesi de önemli bir detaydır. Taklitte kalan dervişin halidir. Hakikate soyunmuş olan dervişle taklitte olan dervişin o da böyle yapıyor ben de. O zaman ben de onun aynısıyım ve o da benim aynı şekilde başına gelmiş zannetmek belasının nereden geldiğini anlatıyor. Ki bu zararsız bir kıyastır.
Eyvallah. Ama hocam insanın doğasında hem taklidi yermek var hem de taklitsiz yaşayamamak gibi bir şey de var. Hani reklam sloganlarındandır işte taklitlerinden sakının. Ama şöyle bir tarafı da vardır işin. İnsan çocukluğundan itibaren birçok beşeri halinde annesini, babasını, ebeveynini ya da abisini taklit ederek, onun yaptığı gibi yaparak talim etmek gibi bir şey de var doğamızda bizim. Hani bu taklit bir yere kadar iyidir, oradan sonra mı kötüdür?
Öyle yani
bir şey
taklidi mi? Hakikat kabul ederseniz kötüdür. Yani taklidi hakikat kabul ederseniz kötüdür.
Eyvallah.
Benim anneannem böyle bağlardı de. Şimdi sen çocuğunu öyle bağlamaya kalk, bel fıtığı yaparsın çocuğu. Leğen kemiğini kaydırırsın. Bacağını çıkartırsın. Yani bir şeyleri kıyas yap, tefekkür şartı var çünkü. Hayvanda bu yoktur. Gördüğü gibi devam eder.
Eyvallah.
Dervişlikte de, seyri sülükte de görgülü kuşlar gördüğünü işler. Görgülü kuşlar gördüğünü işler der. Ama oradaki görgü sözünü es geçmemek lazım. Baktığını yapar değil. Görgülü kuşlar gördüğünü işler. Gözetlemek, tarassut etmek ayrı bir şeydir. İdrak ederek, bakarak oradan almak ayrı bir şeydir. İşi taklidi olarak yapmak ayrı bir şeydir.
Eyvallah.
Arz edebildim mi?
Estağfurullah hocam.
Evet buyurun.
262. beyit. Peygamberlerle eşitlik davasına kalkıştılar. Velileri de kendileri gibi sandılar.
Allah Allah, bizim profesörleri mi görmüş acaba Hazreti Pir diyesi geliyor insanın. Cevabı verildi yukarıda, devam edelim.
İşte biz de insanız, onlar da. Biz de yemeye ve uyumaya mecburuz, onlar da dediler.
Aynı zamanda bu ayet. Biliyorsunuz ya, bu peygamber ya. Bizim gibi oturuyor, kalkıyor, evleniyor. Çarşıda görüyoruz onu, dolaşıyor çarşıda. Yani yürüyordu, çarşıda gördük diyorlar. Ne peygamber, ne havadan mı uçacaktı? Bu insanların kendi kafalarına göre olan kıyası ortaya koyuyor. Ve Allah bunu indirmedi. Geçenlerde o sapık kadıncağız belki de hidayet erişmiştir. Ne bileyim yani, böyle bir yola girmiştir. Bizim yolumuza çıkmasın da, yani yola girsin de yolumuza çıkmasın. Yani diyor böyle diyor, ben Kur'an'da Muran'da diyor, yani Allah böyle bir şey dememiş. Varsa bile Allah böyle bir şey dememiştir diyor. Kur'an ayetleri için. Bu söz çok orijinal geliyor insanlara. Halbuki bu eski bir şey. Allah bir şey indirmedi ki, siz atıyorsunuz. Sözü müşriklerin bariz vasfıdır. Hani diyorlar ya, hala artık Kur'an'dan şüphe eden adam olabilir mi? Bu çağda, bu asırda. Neredeyse Resulullah'ın sesini duyacağız. Neredeyse artık Kur'an-ı Kerim mucizeleri ilme aciz bırakacak durumda. Artık 200-300 sene evvel hadi bir şeyler buluyorlardı ama şu gelinen noktada Kur'an ne muhteşemdir zannediyoruz, ama bu demek ki kimsenin külahı boşta kalmayacak.
Eyvallah.
Evet.
Körlüklerinden şunu bilmediler ki, arada ucu bucağı bulunmaz bir fark vardır. Her iki, evet, arı bir yerden yediği halde birinde, yani eşek arısında yalnız iğne bulunur, diğerinden bal hasıl olur.
Evet. Kur'an'a bakar. Kur'an-ı Kerim'e baktığında kendi küfrünü görür. Öyle diyor, şeytan baktı diyor Kitabullah'a diyor. Oradan diyor kefe baktı küfrü gördü diyor. Adem baktı kemali gördü diyor. Aynı şey, Kur'an şifa kaynağıdır. Bunu ilk 18 beyitte konuşmuştuk. Kur'an-ı Kerim kendine inananlar için şifadır. Kendine inanmayanlar içinse ne için indirilmiştir? Hüsrandır. Şimdi demin söylediğimiz sözü de izaha tekrar fırsat olmuş oldu. Şimdi diyorlar ki, böyle viral bir durum olduğunda, rahatsızlık olduğunda, halsizlik hissettiğinizde, vücut kırgın olduğunda su için diyorlar bol bol. Su ne yapar? Su vücudun bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Metabolizmayı da hızlandırır. O an geldi geliyor gibi olan hastalığı ne yapar? Dışarı atar. İlaç verilirken de bol bol su için denir. Çünkü ilacın o tesirini hem suyla daha fazla damara ulaşması, bol bol ulaşması sağlanır. Çözünürlüğü sağlanır. Vücut tarafından kolay emilimi olur. Hem de atılacak olanları da çabucak suyla atmış olursunuz. Eyvallah. Öyle değil mi?
Eyvallah.
Ben suyu içtiğimde benim iyi, sıhhatli hücrelerim için şifa alıyor bu su. Fakat bu su aynı zamanda bendeki toksinleri de dışarı atıyor. Niye şaşırıyor ki insanlar? Kur'an şifadır. Kendisine inanana, kendisine inanmayana hasrettir. Yakıcı bir ateştir. Onu bertaraf eder. İkisi de aynı sahada. Çiçeğe konuyor arı, bal arısı. Bal yapıyor. Şifadır. Ötekisi iğnesindeki zehre gıda alıyor. Aynı çiçekten. Acayip. Evet.
Her iki nevi ahu da ot yer ve su içer. Lakin birinden yalnız gübre, öbüründen halis misk husule gelir.
Evet. Bunu tarife hacet yok, daha evvel de konuştuğumuz için. Evet.
İki nevi kamış, bir dereden su içtiği halde biri boştur, diğeri şekerle doludur. Böyle yüz binlerce misal mevcuttur ki aralarında 70 yıllık fark vardır.
Evet. Şeker kamışı, şeker kamışı. Hadi bakalım, birisini yiyorsa ötekisini ne yapacaksın? Adam 1000 tane eşek arısı aldı. Eşeklik etti. Yani ne yapacak? Ondan arı çıkmaz ki. Ya bu da arı, bu da arı. Ya bu arıda bile, ki arı tabirinden cinas da var. Yani ari, arı. Yani arıda bile işte görüyorsun aynı çiçekten alıyorlar. Ya biz de aynı dönemde yaşıyoruz kardeşim. Bu ne zaman evliya oldu diyor. Aynı kitap okuduk diyor. Aynı medreseden tahsilden geçtik. Nasıl oluyordu diyor, bu hemen böyle oldu da ben böyle oldum. Ya bunu yapma kardeşim. Yani birisi kendi nefse emmare zehirli iğnesini bertaraf edebilmiş. O şekilde eşeklikten geçmiş, şekten uzaklaşmış, tatlılanmış. Sen bu eğitimi alanla almayanı nasıl bir tutabilirsin? Şeriatta, dinimizde seyri sülukun yüzlerce örneği vardır. Araya gideceğiz galiba.
Eyvallah hocam.
Araya gitmeden söyleyelim. Bir köpeğin ağzını alıp getirdiği veya ağzına tuttuğu bir şeyi yiyemezsiniz. Necistir, haramdır. Fakat av köpeğini siz eğitmişseniz, o av köpeğinin tutup getirdiğini yiyebilirsiniz. Seyri sülukü daha nasıl anlatsınlar sana? Bizim fıkhımız bile hikmet üzeredir. Terbiye edilmemiş bir adamın yaptığıyla, terbiye edilmiş bir adamın yaptığı arasında fiilen aynı görünse bile arada çok fark vardır. Yüzlerce, aynı Hazreti Pir'in buyurduğu gibi, yüzlerce binlerce kıyas var. Mesele kıyas yapmakta sıkıntı yok. Kıyas istinbat için, hüküm çıkartmak için, aynı zamanda bizim edille-i erba dediğimiz şeriattaki önemli bir husustur. Fakat pergelin ayağını nereye koyduğunuza bakın. Eğer bataklığa batırmışsanız onu, oradan ölçü almanız mümkün değildir. Sizi bataklığa çekecektir. Oturttuğunuz nirengi noktayı, istinat noktasını daha doğrusu çok iyi tespit etmeniz lazım. Burada anlatılan kıyas yapmamak değil, kıyasın nasıl batıl olduğunu açıklamaktır.
Eyvallah. Efendim, az sonra devam edeceğiz bu mevzulara. Belki de tam da o hocamızın bahsettiği o istinat noktasını biz bilmiyoruz. Öğrenmek istiyoruz ama bilmiyoruz noktasına koyduysak, belki bilme, anlamı, algılama noktasında da birkaç adım daha atarız az sonra. Efendim, devam ediyoruz mevzuya. İnşallah o az evvel kaldığımız noktadan devam ederiz. Yani o istinat noktasından devam edebiliriz bizler için.
O istinat noktasını iyi buldun Mustafa kardeşim. Yani bilmiyorum demek bir şeydir. Yani o da bir istinat noktası olabilir mi? Bilmiyorum demek istinat noktası olmasa bile en azından sizin yanlış bir yerde karar kılmanızdan çok çok daha az tehlikeli bir durumdur.
Eyvallah.
Yani burasıdır, çöktük abi buraya. Buraya kuruyoruz demenden daha iyiydi. Hiç olmazsa iğreti bir çadır kurarsın oraya. Bir şey olduğunda hop kalkar toparlanırsın. Ama budur abi dersen, fay hattının üzerine bunu koyar da yanardağın üzerine bunu inşa etmeye kalkarsan olmaz. Biz devam edelim efendim.
Eyvallah.
Çünkü mühim bir mevzuya gelecek şimdi Hazreti Pir. Aslında böyle güzel oluyormuş ya Mustafa'cığım. Yani siz okuyup ben deniz böyle yaparsam.
Eyvallah hocam.
Rahmetli Üstad Şefik Can Üstad da Mesnevi şerhi yaptığında bu usulde yapardı birisi. Okur o şekilde yapardı. Zaten Mesnevi adetinde de biz bunu hatırlatmış olalım arkadaşlara. Bazen postnişin olduğunda, postnişin mukabelede, yani şimdi ayin diyor deniyor anlaşılması için, ama çok da yanlış değil. Yani çünkü neticede bütün tarikat zikirlerinin mukabele kısımları aslında dışarıya karşı bir gösteriden ibarettir. Çünkü dervişlik o değildir.
Eyvallah.
Dervişlik meydanda dönmek, dervişlik meydanda saf saf karşılıklı geçip zikir halakasında bulunmak değildir. O bir emaredir. Daha evvel de konuştuk. Askeriyedeki resmi geçit, eyvallah, gibi. Askeri tören gibidir o. Nasıl ki askeri törenden ibaret değildir askerlik. Aynı bunun gibi. Fakat işte o mukabelelerde, zikullah gecelerinde bazen postişin dua etmez, duacı dede dua eder. Yani açar elini dua eder. Duahandır, yaşlı olabilir, ilmi olabilir, hal sahibi olabilir, neyse ne. Rüyayla aslında esası odur. Yani Mevlevilik adabını ve yolunu konuşuyorsak zaten bu işi manasız yapmamak lazımdır. Ki elhamdülillah bunu mana yoluyla yapmak üzere de güzel adımların atıldığını ben deniz şimdiden kıymetli seyircilerime duyurmuş olayım. Bu işin manevi açıdan güzel bir noktada yürünmesi gerektiği hususunda elhamdülillah bayağı bir güzel gelişmeler var. Bu çok çok sevindirici bir şey. Çünkü öteki türlü gösteriden ibaret kalır. Allah muhafaza eylesin. Ya da manevi bir emirle mesela rüya görülür. Emri manevi olur. Derler ki duayı sen yap. Mustafa dede, biz postişiniz ama duayı siz yapın derler. Buna duacı dede deniyor. Veya bazen bu duacı dede bizzat kendisi veya Mesnevi'de birisi Mesnevi'yi anlatıyor. Bir de Kari dede var. Kari dede. Yani Kari okuyan manasına geliyor. Kari dede Mesnevi'yi okuyor. Mesela telaffuzu güzeldir, Farsçası güzeldir, hitabeti güzeldir. O okuyor işte 15-20 beyit. Şerh edecek olan zat da işaret ediyor kafi diye. Şerh eden de anlatıyor. Bazen Kari dede ile Mesnevi Han dede aynı makamı temsil edebiliyorlar. Fakat Kari dedelerin bir özelliği de çokça beyti ezbere bilmeleri. Ha bu şunun gibi. Mesela hafız vardır şu anda. Kur'an-ı Kerim'in 600 küsur sayfasını ezbere bilir. Fakat tefsir yap deyince yapamayabilir. Bazı tefsir de hocalarımız vardır. Hafızlıkları o kadar kuvvetli değildir. Yani hangi sürede hangi ayet geçer? Tabii ki çalışa çalışa öğrenmişlerdir ama hafızlık yapmamış olabilirler. Fakat tefsir yaptığında bir hafızdan çok daha iyi ne yapabilirler? O ilmi aldıkları için tefsir yapabilirler. Benim rahmetli Arapça hocam medrese tahsili yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 30-40 bin kadar sayfa ezberindeydi. Hocamın 30-40 bin kadar sayfa ezberindeydi. Yanlış hatırlamıyorsam rakam öyleydi yani. Yani olsun olsun 25 bin olsun ama daha aşağısı olmadığını kesin biliyorum. Çünkü şu kadar şu kadar diye hacmini hesaplamışlardı bizim arkadaşlar da. Bazı kitapların yanlarındaki şerhlere kadar ezberindeydi. Fakat Kur'an ezberinde değildi. 600 sayfa halbuki. Fakat nerede okunuyor? Hangi ayetten sonra ne geliyor? Karineyle ve hatırlayarak çıkartırdı. Arz edebiliyor muyum?
Estağfurullah.
Şimdi bunu sizin okumanızı bahane ederek bir malumat olarak arz ettik. Mevleviye'de Mesnevi Hanlar, bazen Mesnevi şerh edenlerin yanında Kari dedeler olurmuş. Ama yanlış kıyası konuşmuşken biz de yanlış bir kıyasa sevk etmeyelim. Ben deniz Mesnevi Han değil. Yani programlarda falan Mesnevi Han Fatih Çıtlak diyorlar ama yani böyle bir ünvanım yok. Mesnevi ile uğraşmamdan dolayı Mesnevi'den konuşan manasında konuşuyorlarsa tamam. Ama yani Mesnevi Han olarak resmi bir izni icazem yok. Sadece şifahi olarak kıymetli Emin Işık Hocam, kendisi şifahi olarak okumaya mezun kıldım seni diye Bandırmalı Ali Efendi kendisine söylemiş. O da Tahirül Mevlevi'den bu icazeyi almış. Şifahi olarak Emin Işık Hoca'ya söylemişler. Dinliyorlarsa ellerinden öperim kıymetli hocamın. Kıymetli hocam da sen de hakkın yani bak şerhlere ona göre konuş manasına müsaade ettiler diye konuşuyorum. Yoksa yine konuşmaya haya ederdim. Konuşmamam gerektiğini düşünürdüm. Bunu da hatırlatmış olalım. Buradan artık en azından bizim Mesnevi Hanlığımız tartışılır ama sizin Kari dediğiniz tartışılmaz okuduğunuz için. Buyurun efendim.
Bu yani avamdan biri yer, yediği posa olarak kendisinden ayrılır. Öbürü yani havastan olan yer, yedikleri bütün ilahi nur olur. Avamdan olan yer, yediği hasislik ve haset olur.
Ona kuvvet oluyor. Ondan gıda alıyor. Yediğinde problem yok. Evliyayı görmesinde problem yok. Kur'an'ı okumasında problem yok. Kendi nefsini tanımadığı için Kur'an onda zulmü doğurabiliyor. Allah Allah. Ya nasıl olur? Çünkü oradan zalimlik tahsil etmeye çalışıyor. İşte geçen akşam seyrettiğimiz o kadıncağız gibi. Allah hayırlısıyla ya Rabbi. Yani şerrinden de emin eylesin. Şerler de o hanımcağızı da ıslah eylesin inşallah. Acınacak hal dedi. Bir de kendisini çok akıllı zannediyordu. Yazık. Menlem yazık bilmez yazık. Tatmamış. Nereden bilecek? Yazık manasına geliyor ya. Allah ona da hidayet etsin ama takıldım ben denizde oraya. Gayri ihtiyari. Yani bu kadar alenen, bu zamanda, bu kadar. Hani bir insan günahkar olur. Ne enayilik ya. Sen bayrak açarak Allah'a, Allah'la güreşmeye kalkıyorsun. Ne kadar acayip. Aman ya Rabbi. Allah muhafaza eylesin. Şimdi Kur'an'a bakıyor. Kur'an'la dalga geçiyor. Kur'an şimdi onda ne yaptı? Zulmü arttırdı. Yani bu bakışla bakacağını bakmasa daha iyi. Hocam siz de kendinize göre ahkam kesiyorsunuz. Yok. Hadis-i şerif bu. Bu hadis-i şerif. Kur'an müşaveretinde, meşveretinde Kur'an meclisi kurdunuz. Anlamakta problem yaşadınız ve çekişmeye başladınız. Hemen meclisi tatil edin buyuruyor Efendimiz. O yarar getirmez ki zarar getirir. Arz edebiliyor muyuz? O haleti ruhiyede okuyacaksan okuma. O şekilde kendi habisliğine bir delil arayıp, inkara bir mahal aramak, bahane aramak için okuyacaksa Allah muhafaza, bakmasa daha iyi. Tabii hidayet Allah'tandır.
Eyvallah.
Burada da insan nimetlere, bu kadar nimetlere mazhar olan var. Öyle insanlar vardır ki, yedikleri onda nur olur, ibadete gıda olur, insanlığa hizmet olur, cihatta cengaver olur. Ötekisi yer azar kudurur, hasistlik yapar, hasetlik eder, çatlar. Hem çatlatır, hem kendisi çatlar, hem de yedikleri içtikleri onun düşmanlığını ve şekavetini artırır.
Eyvallah.
Evet.
Avamdan olan yer yediği hasislik ve haset olur. Havastan olan yer, yediğinden Allah nuru husule gelir. Bu, yani mümin, temiz ve ziraate kabiliyetli bir arazidir. Öbürü, yani kafir ise çorak ve kötü bir yerdir. Yine mümin, melek gibi masumdur. Kafir ise şeytan ve canavar misalidir.
Şimdi su inmiyor diye ki gökten, semavattan şu anda her saniye, her dakika... Bak dinleyiniz, siz de kardeşlerim, bendeniz büyüklerimden sözü naklediyorum. Göremesek bile görenlere itibar ediyorum ve itimat ediyorum. En azından istidat noktam kendi vehmim değil, kendi idrakimle sınırlı değil. O idraklere, istidat noktamı oraya, o senede bağlıyorum. Her an bir insanı Allah velisi kılacak kadar rahmet inmektedir. Her an. Bunun en basit izahı, dünyada her saniyede, her saniye belki her saat içerisinde onlarca insan Müslüman oluyor mu olmuyor mu? Ama onlarca ve yüzlerce insan imandan çıkıyor mu çıkmıyor mu?
Eyvallah.
Çıkıyor. Peki nasıl oluyor? Rahmet iniyor. Fakat birisi çorak arazi gibi. Ne yatırırsan yatır, berbat oluyor gidiyor. Ötekisi verimli bir toprak gibi. Hangi tohumu atarsan onu alabiliyorsun. Evet.
Eyvallah. İki taraf suretinin birbirine benzemesi caizdir. Acı suyun da tatlı suyun da duruluğu vardır. Bilmiş ol ki tatlı suyu acı sudan ayırt edecek olan zevk sahibidir.
Ya... Benlem yazık bilmez yazık dedik ya, zevk. Baktığında duru bir su, berrak. Aa, ikisi de aynı. Bir sudan içtiğinde ölebilirsin, bir sudan içtiğinde dirilirsin. Arifler derler ki, bizim abdest alırken ağza burna su vermemizin bir sebebi, aynı zamanda farza geçmezden evvel sünnet oluşu, bunun, ağız ve burunun. Gerçi başka mezheplerde farklı olan şeyler de var. Şafii Rahimahullah'ın içtihadı gusülde ve abdeste Hanefi'den farklıdır. Hanefi'nin gusülüyle abdesti arasında azalarda fark vardır. Farziyet noktasında. Bir insan ağzına suyu aldığında o suyun acılığından ve kokladığında, burnuna çektiğinde kokusundan onun temiz solup olmadığında ne yapmış olur? Yutmuyor zaten. Fark etmiş olur. Peki zehirli suyla tatlı suyu, şifa olacak suyu ne ayırabilir? İstediğin kadar bak. Dışarıdan ne kadar bakarsan bak. Sen de onu tatman lazım. Bir, yetmiyor tatman. Tatma kabiliyetin de olması lazım.
Eyvallah.
Tattın içtin olmadı. Onu bakacaksın. Ağzına aldığında tatma kabiliyeti olan bir insan zehirliyi ne yapar? Tatlıdan ayırır. Evet.
Eyvallah. Sihri mucizeye benzetirler. Her ikisinin de hile üzerine, yani hokkabazlığa dayandığını sanırlar. Musa ile imtihan olmaya kalkışan Mısır sihirbazları, inat ve mücadele fikriyle onun asası gibi birer değnek yakalamışlardı. Bu asa ile onların asası arasında derin bir fark, Musa'nın mucizesi ile onların sihri arasında uzun bir yol vardır. Sihir işinin sonunda Allah'ın laneti, mucize işinin sonundaysa Allah'ın rahmeti vardır.
Yani burası ne kadar bariz farklar olduğunu, sihir Allah'ın lanet ettiği bir şey biliyorsunuz. Mucize ise Allah'ın lütfettiği, merhametinin, rahmetinin galeyana geldiği bir şeyin neticesidir. Sihir Allah'ın gadabını celbeder. Ne yapar mucize de? Allah'ın rahmetinin tezahürüdür. Buradan güzel bir şey daha var. Sabakat rahmeti ala gadabi veya gadabi. Benim rahmetim gadabımı geçti.
Eyvallah.
Hadis-i kutsisinin burada bir güzelliği de var değil mi? Mucize Allah'ın rahmetinin cuşu huruşa gelmesi. Sihirse gadabı celbedecek bir şey. Ne yaptı? Rahmet gadabı yuttu.
Eyvallah.
Buradan da bir güzelliği var değil mi? Şimdi burada sihirle uğraşan bir insan transit cehenneme gidiyor. Buradan biz söyleyelim. Bu hocalara adı hocayım diye gidip de insanlar hakkında yalan yanlış bilgi alanlar. Size sesleniyorum. Allah Teala'nın verdiğini unutarak abuk sabuk istekleri için sihirler baktıranlar. Kendi iş kurarken, eş bulurken, başkası hakkında bir şey öğrenmek isterken yok adı medyumluk, yok sihirdir, yok büyüdür gibi şeylere müracaat edip tanımadıkları, bilmedikleri insanlar hakkında ahkam kesip, kesmekle, hüküm vermekle kalmayıp, bir de onlar üzerine muska yapanlar, sihir yapanlar. Size buradan hitap ediyoruz. Hocamın söylediği tabirle aynen size aktarıyorum. Böyle insanlara ahirette hesap kitap yok. Doğrudan cehennem var. Yani sen ne yaptın, neyi yaptın değil. Sihirle uğraşan insanların transit cehennem bu, yani tabiri caizse. Hadis-i şerifte o şekilde gelmiştir, beyan edilmiştir. Aman kardeşlerim, siz olun. Bendeniz senelerdir birçok camianın içerisindeyim. Maalesef bu illet Müslümanım diyen insanlarda bile vardır. Siz zannetmeyin o dışarıda afralı tafralı dolaşıp dine, İnanca hiç ehemmiyet vermiyormuş gibi görünen tiplere de kanmayın. En çok sihri de onlar yapıyor. En çok sihirbazlarla, medyumlarla uğraşan tipler onlardır. Bu iş böyledir. Sürüden ayrılanı yer kurt. Şeytan da bu insanları sihir tuzağıyla kendisine çırak ediyor.
Eyvallah.
Sonra onlar da kendilerini bu sihir sayesinde seçilmiş zannediyor. Sihri bozmak için yapılan muskalar var. Sihri bozmak için okunan dualar var. Onlar sihre girmez. Onlar tedbir manasındadır. Onu da hatırlatmış olalım.
Eyvallah. Evet. Kafirler mücadele ve inat hususunda maymun tabiatlıdırlar.
Oo.
Göğüs içerisindeki tabiat bir afettir.
Burada ne mana var? Vaktimiz var mı?
Eyvallah hocam. 10 dakikamız.
Şimdi bu çok acayip bir söz. Bir daha okur musunuz kafirler meselesini?
Kafirler mücadele ve inat hususunda maymun tabiatlıdırlar. Göğüs içerisindeki tabiat bir afettir.
Sufilerin sözünü taklit eden sufi bozuntuları bir yana, bu taklidin manevi sahada bu noktaya kadar bir alanı olduğu gibi, bir sahası olduğu gibi, insanı küfre kadar götüren taklidin hem dünyayı hem ahireti karartan bir küfür tarafı da var mıdır? Vardır buyuruyor. Niçin? Kafirler
mücadele ve inat hususunda maymun tabiatlıdırlar.
Maymunun baş sıfatı nedir? Taklittir. Taklit. Baktığında insan gibi konuşur. Bendeniz yine atıfta bulunacağım. Yani keşke arkadaşlarımız keşke de dememek lazım ya. Seyretselerdi tam o şeyi görürlerdi. Taklitte kalan insanın maymun fıtratını görürlerdi. Kafirler maymun tabiatlıdırlar. O yüzden dinde çekişirler. Özetle. Eyvallah. Mealen konuşursak. Neden inkar ederler? Bakın kıymetli seyircilerimiz. Bu müthiş bir tabirdir. Neden iman etmezler, çekişirler? Bunun mefhumu muhalifi şu. Eğer onlar gerçekten küfretmiş, gerçekten putperest olsalar, gerçekten ateist olsalardı, çünkü tarihte ateistliğe baktığınızda paganı, çok tanrılığı kabul etmeyenlere ateist deniyor. Olur mu ya böyle saçmalık? Şu tanrı, bu tanrı kabul etmiyorum bilen demiş, adamına da ateist olmuş. Yani bu zamanda ateist bulmak da zor. Takliden alıyor enayi, bir olan Allah'ı inkar ediyor. Ateistliği bile taklit yani.
Eyvallah.
Doğruyu bulmak adına gerçekten taklit için değil de ya ben olur mu kardeşim bunca zaman ben bu puta tapınmışım neler gördüm ondan ya. Tarzında bir şeyi olsa o onun samimiyetle kendisine göre o inancı neticede İslam'ı gördüğünde inancı gördüğünde aa ben hata etmişim der onu imana sevk ederdi. Fakat atalarından, dedelerinden, sağdan solda don devşirme olan bilgilerden dolayı mücadele ettiği için, gevezelik yaptığı, laf ebeliği yaptığı için samimi olarak inançsız değildir ki inancı karşısında samimi görsün. Tekrar söylüyorum özetle. Kafirler aslında imandaki samimiyetsizliklerinden dolayı İmanla çekişmezler. Küfürlerindeki samimiyetsizliklerinden dolayı imana muhatap olamazlar. Anlatamadım mı acaba?
Yani kendi bulundukları yerde küfür denilen şeyi bile samimi yapmamalarını.
Tabii takkiden yaparlar. Yapmalarını. Niye tapınıyorsun? Ya dedemden daha iyi mi bileceksin? 50 sene belki dedem böyle yapmış. Eyvallah. Sen kim oluyorsun da bunu şey yapıyorsun? Deden ne yapmış? Bilmiyorum ama dedem. Biz şeyi işte böyle kurduk, böyle yaptık, böyle ettik. Böyle gördük dedelerimizden, atamızdan falan dediğin. Niye yapmış bunu? Bilmiyorsun. Böyle aldık ama biz. Kardeşim tamam da yani. Hiç sorgulamadın mı? Yok. O yüzden yeni bir şey kabullenemezler. Fosillerdir onlar. Böyle kafa. Genç yaşta olsalar da fosil. Kalıtım olarak dinozor kafadır onlar. Yani gelişime müsait değillerdir. Hakkı dinlemeye mani perde vardır. Yani ölü doğalar adeta. Arz edebiliyor muyum?
Bunların içerisinde değişik bir tür mü peki hocam? Benim ninem de başörtülüydü diyenler. Hani onun eskiye bakıp oraya taklit ediyor olsa.
O giden ninem de başörtülü der ama onun ninesiyle sorunu vardır.
Eyvallah.
Ben ninem değilim der arkasından da. Yani onun problemi vardır onun. Yani onun dedik ki istinat noktası nenesi değildir. Yani ebesi nenesiyle konuşmuyoruz. Ya o farklı bir şey. Onun istinat noktası kendisidir.
Eyvallah.
Kendi haklılığını her şeyi kullanabilir. Yani Allah'ı inkar etmek için Kur'an'ı kullananlar var kardeşim. Daha ötesini ne söylüyorsun yani? Fakat mühim olan hakkı niye kabul edemez bu insan? Küfründe samimi olmadığı için.
Eyvallah.
Bunu başka misallerle de yapabilirsiniz. Biz insan haklarını savunduğumuz için böyle yapıyoruz. Geçen biri söyle diyordu. Üzülüyoruz aslında içimiz kan ağlıyor ama biz parti olarak buna ses çıkartmayacağız diyor. Dediği şey de şu. Başörtüsü meselesi. Yoksa diyor aslında diyor özgürlüklerini kendileri kısıtlıyorlar. Ama ne yapalım, buna da katlanacağız artık. Ses çıkartmayacağız diyor. Yeter ki sükun olsun. Yani Allah'a kulluğun haricinde bir özgürlük bulmuş. Bakar mısın adamın dinine? Adamın dinine bakar mısın? Nasıl bir noktada? Şimdi işe bu açıdan baktığımızda şöyle bir problem çıkıyor. Demek ki o, aynen bunu söyleyen insan nasıl o kişinin özgürlüğünde değil? Aslında bunun özgürlüğünü falan savunmuyor. Onu bahane ediyor. Kafirler de imanla, imanlılarla çekişirler. Sebebi samimiyetsiz oluşlarındandır.
Eyvallah.
Takliden bunu yaparlar. O yüzden de taklit, zaten bir şeyin güzel olup olmadığı bile şüpheliyken onu taklit ettiğinizde ondan daha kötüsünü yapmış olursunuz. Mevzu da budur aslında.
Eyvallah. Hocam müsaadenizle burada yine biz bir ara verelim ama önümüzdeki hafta devam etmek üzere bir ara verelim. Bu haftalık vaktimizin sonuna gelmiş olduk.
Ne zaman? Doldu mu yine?
Eyvallah hocam.
Peki o zaman şöyle söyleyelim. Önümüzdeki hafta işlenecek ders çok acayip bir ders. Çok Eyvallah. Güzel bir ders. İsimde kalmak, esmada kalmak ve tuti alakasını siz bize hatırlatın.
Estağfurullah.
İnşallah o konuyu öyle işlemiş olalım. Kardeşlerimizi bekliyoruz. Ve lütfen tekrarlarını da seyredip bizlere sualler yöneltir, elektronik postayla yazar, alakanızı bir şekilde duyurursanız bizler de anlaşılmayan noktaları anlatmaya gayret eder ve en azından sizler için öğrenir, sizlere aktarmaya gayret ederiz. Allah'a emanet olun.
Efendim bizlere mesnevi@tvnet.tv.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz orada bulunduğunuz için, dualarınız, hüsniyetleriniz için efendim. Hayırlı haftalar, hayırlı günler.